Sayfa 81. 6. Bölüm. Oğullar, Enişteler ve Damatlar. Şanslı damat Albayrak. AKP'nin politikalarının yanı sıra Ali Dibo olarak nitelendirilen yolsuzluklar, kabine üyelerinin çocukları, hatta damatlarının mesleklerinde ve ticaret yaşamındaki hızlı yükselişleri de tartışılıyordu. Oğulları Ahmet Burak ile Necmettin Bilal'i evlendiren Tayyip Erdoğan, başbakanlık koltuğunda otururken büyük kızı Esra'nın düğün hazırlıklarına başlanır. Esra Erdoğan, gazeteci Sadık Albayrak'ın oğlu Berat Albayrak ile 4 yabancı, 6 devlet adamının şahitliğiyle evlenir. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde kıyılan nikahta yeni çiftin şahitliğini Ürdün Kralı Abdullah, Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Romanya Başbakanı Adrian Nastase, TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yapar. Başbakanın damadı Berat Albayrak, New York Pace Üniversitesi'nde ekonomi master'ı yaparken Çalık Holding'in ABD'deki şubesinde ekonomi danışmanlığı yapıyordu. Çalık Holding'in sahibi Ahmet Çalık ile Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak'ın dostluğu eski yıllara dayanıyordu. Esra'nın hamile kalışının ardından genç çift Türkiye'ye kesin dönüş yaptılar. Bu dönüşle birlikte damat Berat Albayrak içinde hızlı yükseliş başladı. Berat Albayrak, ağabeyi Serhat Albayrak'ın genel müdürü olduğu Çalık Holding'de çalıştı. Başbakan damadına genel müdürlük. Çalık Holding genel müdürü Serhat Albayrak, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin genel müdürlüğüne geçince, Çalık Holding genel müdürlüğü koltuğu boşaldı. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, ağabeyinden boşalan genel müdürlük koltuğuna vekaleten oturdu. Bir süre sonra Berat Albayrak, aktif büyüklüğü 2 milyar doları aşan 15 bin çalışanlı 1 milyar dolar cirolu Çalık Holding'in asaleten genel müdürüdür. Erdoğan'ın dünürü genel müdür Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ise çocuklarının yükselişini, geçmişin sıkıntılarını unutarak gururla izliyordur. Dipnot Milliyet 31 Mart 2007. Sadık Albayrak bir baba olarak çocukların hızlı yükselişleriyle gurur duyuyordu, haklı olarak. Daha önce bu görevi büyük oğlum sürdürüyordu. Şimdi Berat vekaleten sürdürdüğü görevi asaleten aldı. Berat çok başarılı bir öğrenciydi. İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra ABD'ye gitti. Ben sıkı yönetim döneminde cezaevine girdiğimde Serhat 9, Berat 4 yaşındaydı. 1990'lı yıllara kadar sürekli mahkemelerdeydim. 100 yılla yargılanmıştım. Bu şartlar altında büyüdüler ve şimdi bir baba olarak çocuklarımın başarıları nedeniyle çok övünçlüyüm. İhalesiz hat döşeyenler. Tüm bu değerlendirmelerin ardından isminden sıkça söz ettiğimiz Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra'nın eşi Berat Albayrak'ın genel müdürü olduğu Çalık Holding'in yapılanması ve faaliyetlerini irdeleyelim şimdi de. Çalık grubu inşaattan enerjiye, tekstilden lojistiğe kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Çalık grubu ismini asıl enerji sektöründeki atılımları ve girişimleriyle hep dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır. Damat Berat Albayrak'ın başına geçtiği holding, kayınbabası Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Samsun-Ceyhan boru hattını ihalesiz almıştı. Bakan iş takibinde. Damat Albayrak'ın genel müdürlüğüne getirildiği holdingin uluslararası işleri için AKP'nin bakanları bile devreye girmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler 17 Kasım 2005 tarihinde İsrail Ulusal Altyapı Bakanı Benjamin Eliezer ile bir araya geldi. Enerji Bakanı Güler, Samsun-Ceyhan hattını yapmak üzere kararnamesi imzaya açılan Çalık grubu için işverin önerisini İsrailli bakana götürdü. Bakan eliyle iş takibi devletin gizli resmi yazışmalarına kadar girdi. Dışişleri Bakanlığı Enerji Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mithat Rende imzası ve gizli damgasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na 30 Kasım 2005 tarihli bir yazı gönderdi. Dipnot Belge 19. İsrail Ulusal Altyapı Bakanlığı Müsteşarı ile görüşme konulu gizli belgeye göre, Bakan Hilmi Güler, Çalık grubunun finansmanını da taahhüt ederek, Ceyhan-İsrail arası boru hattı projelerine ilişkin yapılabilecek fizibilite çalışmasını yürütmesini öneriyordu. Damat Berat Albayrak'ın genel müdürlük koltuğuna oturduğu, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Samsun-Ceyhan boru hattının yapımını ihalesiz olarak alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in uluslararası iş takibini yaptığı Çalık Holding idi. Oğullara kardeş payı villa. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan, babası gibi ticarette çekirdekten yetişmişti. Oğul Erdoğan, babasının ortağı olduğu Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ'de 2005 rakamlarıyla 500 YTL maaşlı bir çalışandı. Küçük oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ise Dünya Bankası'nda çalışıyordu. Başbakan Erdoğan'ın iş bilen çocukları Ahmet Burak Erdoğan ve Necmettin Bilal Erdoğan, AKP iktidarının 4 yılı geride kaldığı günlerde tapu kayıtlarında satış bedeli 1 milyon YTL olarak gösterilen villanın sahibi olmuşlardı. Villa İstanbul Üsküdar 3. Bölge Kısıklı Mahallesi Avcı Kazım Sokağı'ndaydı. Tapu bilgilerine göre 5020 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alan villayı Erdoğan kardeşler 25 Ağustos 2006 tarihinde satın almıştı. Belge 20. Ahmet Burak Erdoğan ve Necmettin Bilal Erdoğan arasında kardeş payı yapılan villanın tapusuna göre Bahçeli Kargir ev ve arsa niteliğindeki taşınmaz, Tayyip Emine İlter ve Meryem Çiçek Tünger adına kayıtlı iken Erdoğan kardeşlere tescil edilmişti. Villanın sahipleri tapuya Ahmet Burak Erdoğan yarım, Necmettin Bilal Erdoğan yarım, yarı yarıya ortak olarak işlendi. Resmi kayıtlara göre triplex villa bodrum zemin birinci kattan oluşuyordu. İstanbul'da alınan villa oğul Necmettin Bilal Erdoğan'ın ilk evi değildi. Bilal Erdoğan 24 Ağustos 2005 tarihinde de ABD'nin Maryland eyaleti College Park'ta da 261.500 dolara bir ev almıştı. Evin satış belgesini de Washington'da Akrobasi kitabının yazarı Yılmaz Polat ortaya çıkarmıştı. Belge 21. Tapu kayıtlarına göre Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan adına kayıtlı 146 metrekarelik ev için yıllık %5.75'lik faiz ödenecekti. 30 yıllık ödeme planına göre Bilal Erdoğan bankaya aylık vergisi de dahil olmak üzere 1913 dolar ödeme yapacaktı. Erdoğan'ın eniştesine villa. Başbakan Tayyip Erdoğan ticari yaşamından eleştiriler nedeniyle kendi deyimiyle adeta lanet olsun diyerek vazgeçmişti. Erdoğan'ın sahibi olduğu ve hisselerini devretmek zorunda kaldığı 4 şirkette de vazgeçemediği ortakları arasında kız kardeşi Vesile Erdoğan'ın eşi Ziya İlgen yer alıyordu. İlgen de kayınbiraderi başbakan ile birlikte şirket hisselerini devretmişti. Başbakanın oğullarının Kısıklı'daki villasına enişteleri Erdoğan'ın vazgeçilmez ticaret ortağı Ziya İlgen de komşu olmuştu. Necmettin Bilal ve Ahmet Burak Erdoğan'ın A1 blokta yer alan villasının yanındaki A3 numaralı villayı da Ziya İlgen 25 Ağustos 2006 tarihinde satın almıştı. Tapu kayıtlarına göre Ziya İlgen de Erdoğan kardeşler gibi villaya sahip olmak için 1 milyon YTL ödeme yapmıştı. Belge 22. Ziya İlgen'in satın aldığı kişi de Tayyip Emine İlter ve Meryem Çiçek Tünger kardeşlerdi. İlgen ve Erdoğan kardeşlerin tapudaki villa işlemleri de arka arkaya yapıldı. Erdoğan kardeşlerin tescil işlemleri 8264 numara ile tapuya kaydedilirken Ziya İlgen'in işlemi de 8265 olarak kayıtlara geçildi. Başbakanın oğluna gemi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olarak kendi el yazısıyla verdiği 10 Eylül 2001 tarihli mal bildirimine göre oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a 220 bin dolar, 55 bin mark borçluydu. Burak Erdoğan'ın genç yaşında sahibi olduğu paranın kaynağı ise düğününde takılan 29 kilo 139 gram altındı. Tayyip Erdoğan'ın başbakan oluşunun ardından siyasete hevesli olan küçük oğlu Bilal, babasıyla kimi zaman resmi etkinliklerde boy gösterirken ağabey Ahmet Burak gözlerden uzak kalıp ticaretle uğraşıyordu. Ahmet Burak, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra kurduğu şirketlerinden ise dördüncüsü olan Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ'de 2005 rakamlarıyla 500 milyon lira dolayında maaşla çalışan bir personeldi. İşte o Ahmet Burak Erdoğan'ın %50 hissesine sahip olduğu MB Denizcilik Taşımacılık Limited şirketi, Safran 1 adlı kuru yük gemisini Hasan Doğan'ın sahibi olduğu Gürgem Denizcilik'ten satın aldı. Dipnot Vatan 20 Mart 2007. Şirketin kırkı çıkmadan. Başbakan Tayyip Erdoğan Ülker'deki hisselerini satarak ticarette geri plana çekilmişti. Kardeşi Mustafa Erdoğan, kız kardeşi Vesile İlgen eşi Ziya İlgen ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan ise 10 Nisan 2006 tarihinde satın aldıkları Turkuaz Denizcilik adlı şirketinin adını Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. Amcası ve halasının eşinden ayrı olarak Ahmet Burak Erdoğan 19 Ocak 2007 tarihine gelindiğinde MB Denizcilik Taşımacılık Limited şirketini kurar. Erdoğan'ın ortağı ise Mecit Mert Çetinkaya'dır. Şirketteki payları ise yarı yarıyadır. Henüz 40'ı bile çıkmamış MB Denizcilik kuruluşundan 18 gün sonra 6 Şubat 2007 tarihinde Safran 1 adlı yük gemisini satın alır. 500 bin peşin 36 ay taksit. 38S-403 tescil numaralı geminin daha önceki adı kayıtlara Ahmet Fatoğlu olarak geçer. Tescil limanı İstanbul olan ve bütün uzunluğu 95.54 metre olan gemi 4300 tonluktur. Başbakan Erdoğan'ın 2005 yılında 500 milyon lira maaşla çalışan oğlu gemiyi 2 milyon 350 bin dolara satın almıştır. Gemiyi satın alırken 500 bin doları peşin ödeyen Ahmet Burak Erdoğan, geri kalan 1 milyon 850 bin doları ise 36 aylık taksitle ödeyecekti. Baba Erdoğan'a göre gemi kendi kazancıyla taksitlerini ödeyecek noktadaydı. Dolayısıyla Ahmet Burak Erdoğan'ın cebinden çıkacak tek kuruş bile yoktu. Geminin sahibi tanıdık. Ahmet Burak Erdoğan'ın gemiyi satın aldığı Gürgem Deniz Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited şirketi Hasan ve Hüseyin Doğan'a ait. Hasan Doğan'ın ablası Erdoğan'ın çocuklarının eğitim masraflarını üstlenen ve Ekinlik Adası'nda başbakanı ağırlayan bursçu Remzi Gür'ün eşiydi. Hasan Doğan aynı zamanda AKP'nin çıkardığı vergi affıyla kurtulan Remzi Gür'ün sahibi olduğu Ramsey'in de ortaklarındandı. Seyir defterine yazılanlar. Başbakan Tayyip Erdoğan oğlunun gemi alışına ilişkin sorgulamalarına hemencecik yanıtı verir. Ne yapacaklardı? Oturup geleni gideni mi seyredeceklerdi? Başbakanın çocukları da kendi seyir defterlerini yazıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan oğlunun gemiyi almak için parayı nereden bulduğu sorusunu yok sayarak kendince bu alımın gerekçesini açıklamaya çalışıyordu. İşte bugünlerde yine bakıyorsunuz bazıları da çıkmış çocuğumu şu anda kurdukları bir şirketle uğraşıyorlar. Bir şey bulamazsınız, boşuna uğraşıyorsunuz. Herhalde o da bundan öncekilerin bazılarının yaptıkları gibi benim ailemin içerisinde komisyoncu bulamayacaksınız. Onlar alınlarının teriyle çalışacakları işleri kurmuşlardır. Hepsinin de kaydı kuydu ortadadır. Benim oğlum bir başka ortağıyla beraber iki ortaklı bir şirketleri var, doğrudur. Aldıkları gemi 16 yıllık, 17 yıllık ufak kosterdir, fiyatı da bellidir. 2,5 milyon civarında bir gemi. 500 bin dolar peşinatla ve banka kredisiyle kısmen kendi sermayelerini ortaya koyarak aldıkları bir gemidir. Ve bu gemiyi bundan sonra zaten gemi kendi kazancıyla bunun taksirini ödeyecek noktadadır. Ayrıca eniştemin, kardeşimin de kurdukları bir şirket vardır. Ne yapacaklardı? Oturup da bu ülkede gelen gideni mi seyredeceklerdi? Veyahut da daha öncekilerin yaptıkları gibi bir komisyonculuk, ofis bürosu açıp da iş takibi yapanlara belli yüzdelerle iş mi takip edeceklerdi? Bu ailede bu yok. Başbakanın oğlunun gemi almasının nedeni en yalın anlatımıyla sadece bir tercihti. Öyle ya, oğul Erdoğan'ın önünde yalnızca iş takipçiliği ve gemi satın alma seçeneği vardı. O da gidip 2,5 milyon dolara gemi satın almıştı. Hepsi bu. Yedinci bölüm. Etik kurul etik miydi? Sayfa 90. Türkiye siyasetçiler için çıkartılması uzun yıllar tartışılan ancak hiçbir zaman hükümetin düzenlemeye yanaşmadığı etik yasasına AKP hükümeti döneminde kavuşabildi. Başkanlığına Profesör Doktor Mehmet Sağlam'ın getirildiği kurulun üyeliklerine Teoman Ünüsan, Burhan Özfatura, Sabri Coşkun, Erdoğan Kesim, Filiz Dinçmen, Muharrem Göktayoğlu, Profesör Doktor Bilal Er Yılmaz ve Oktay Duran atandı. Kamuda görev alanlar, kamu görevlileri etik sözleşmesini imzalayacaktı. Bu sözleşmeyi imzalayan görevlilerden istenen özverilerden bazılarına bir bakalım. Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi. Görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek ve tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, görevimi herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi. Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi taahhüt ederim. Erdoğan etik dışı davranmaz. Etik kurulu üst düzey kamu görevlilerinin mal bildirimini inceleyecek, kabul edebilecekleri armağanların ölçütlerini belirleyecekti. Ancak etik kurulunun denetleyemeyeceği kişilerin başında kim geliyordu biliyor musunuz? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Servetindeki sis perdesi aralanamayan başbakanı bile araştıramayacak kurulun etik olduğunu kim iddia edebilirdi ki? Bir yandan kamu görevlilerinden hiç kimseden hediye almayacağının sözünü vermesi istenirken, Başbakan Erdoğan'ın 12 Ocak 2005 tarihindeki Moskova ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan kendisine armağan edilen gerdanlık ile broşu almakta sakınca görmüyordu. Storks kuyumculuğun sahibi Muammer Alkım, Emine Erdoğan'a pırlanta ve mercan karışımı bir gerdanlık armağan ediyordu. Erdoğan eşi ve kendisine yönelik eleştirilere 14 Ocak 2005 tarihinde katıldığı Sinop Kadın Kolları Kongresi'nde yanıt veriyordu. Erdoğan eşinin armağanı kabul etmesini bir yana bırakıp kolyenin değeri konusunda yazılan uçuk rakamlardan şikayetçi oluyordu. Öyle uçuk rakamlar dendi ki bir tanesi 45 bin dolar, bir tanesi 30 bin dolar dedi. İkisinin toplam perakende satış değeri 10.600 küsur dolar civarındadır. Resmi olarak aldığımız yazılı fiyattır. Etik dışı dediniz, siz ödeyin. Başbakan Erdoğan gazete manşetlerine taşınması ve armağanların değeri konusundaki farklılıkları da gözeterek ilginç bir çözüm yolu buluverdi. Şu ana kadar bir şey bulamayanlar, bir şey yakalayamayanlar bir gayretin içine girdiler. Eğer samimiyseniz, eğer dürüstseniz, eğer ayaklarınızın yere sağlam bastığına inanıyorsanız, en yüksek rakamı yazan hangi gazete ise bunun parasını o verecek. Biz de parayı alacağız, devletimizin kasasına koyacağız ve kayda geçireceğiz. Dipnot, AA Bülteni, 14 Ocak 2005. Yani Başbakan Erdoğan armağanların alınmasını ve başbakanlık envanterine kaydedilmemesini eleştiren gazetecileri faturayı ödetmeye niyetliydi. Tartışmaların sürmesi üzerine Erdoğan ailesi armağanı geri vermekle bağışlamak ikilemine girdi. Yoğun tepki ve tartışmaların ardından hediye gerdanlık başbakanlık envanterine kaydedilebildi. Kimsenin olayı bulandırmamasını isteyen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu çamura batmadı, batmayacak diyordu. Armağan kayıtlarda yok. Aslında hediye gerdanlık konusu Erdoğan ailesine yönelik tartışmaların ve eleştirilerin ilkini oluşturmuyordu. Erdoğan ailesi yurt içi ve yurt dışında öylesine armağanlar alıyor ve istiyordu ki kimileri dudak uçuklatacak cinslendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 14 Ekim 2004 tarihinde MAN Türkiye AŞ'nin Evolution 2004 projesinin tamamlanması ve yeni üretim sürecinin başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılıyordu. MAN Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Samuelson, Erdoğan'a törenin düzenlendiği tesislerde üretilen otobüslerden birinin maketini armağan ediyordu. Başbakan Erdoğan'ın maketi alırken söylediği sözler ise dikkat çekiciydi. "Ben de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bunun hakikisinin verileceğini düşünmüştüm." Erdoğan'ın bu sözü üzerine şirket yetkilileri de değeri 250 bin euro yani 425 milyar lira tutarında bir otobüsü armağan etmek zorunda kalıyorlardı. Erdoğan armağanları kendisi için almadığını söylerken resmi kayıtlara bu armağanlar geçirilse bile etik açıdan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın bu tür isteklerde bulunması muhalefet partisinin yetkililerince onur kırıcı davranış olarak nitelendiriliyordu. CHP Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği 18 Ekim 2004 tarihli soru önergesinde, "Bu otobüs başbakanlığın kullanımına mı tahsis edilecektir? Türkiye'nin ekonomik koşulları başbakanlığın otobüs ihtiyacının devlet olanakları ile sağlanmasına yetecek düzeyde değil midir? Söz konusu otobüsün parasal değeri nedir? Başbakanlığın otobüs ihtiyacının armağana zorlama yöntemiyle karşılanmasının yakın tarihimizde başka bir örneği var mıdır?" sorularına yanıt arıyordu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 11 Kasım 2004 tarihinde Baloğlu'na kısa ve özlü bir yanıt veriyordu. 30 Ekim 2004 tarihi itibariyle böyle bir bağış söz konusu değildir. Durumun özeti 10 Ekim 2004 tarihinde armağan edilen 425 milyar liralık otobüs, aradan geçen 3 haftaya karşı henüz resmi kayıtlarda gözükmüyordu. Erdoğan'a verilen ve sürekli tartışmalara konu olan hediyeler arasında Güney Kore ziyareti sırasında Hyundai Motor Company tarafından verilen 2 adet Centennial marka limuzin, 36 adet Airbus uçak alımı anlaşmasını Almanya'da imzalarken VIP uçağı istemesine karşın verilen 1,5 trilyon lira değerindeki Maybach otomobil de yer alıyordu. Dipnot Hürriyet 1 Kasım 2004. AKP'nin hortum felsefesi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta yurttaşlara hortumların kesildiği müjdesini veriyordu. Hatta paraların da gelmeye başladığını anlatıyordu. Başbakan hortumcuları kovalamakla övünüyor, sonuna kadar da kovalayacaklarını, garip gurabanın olanaklarını yıllarca çarçur edenlerden toplayabildikleri kadarını toplamaya çalıştıklarını, il il dolaşıp yurttaşlara müjdeliyordu. Parti içi demokrasiye inanmadığı için AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Emin Şirin'i, Erdoğan'ın açıklamaları heyecanlandırmış olmalı ki biraz daha ayrıntı vermesini istedi. Emin Şirin, başbakanın yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına verdiği 31 Ekim 2004 tarihli soru önergesinde şu sorulara yanıt vermesini istiyordu. Başbakan olduğunuz tarihten beri ortaya çıkarılan ve kesilen hortumların eksiksiz ve detaylı listesi nedir? Kesilen bu hortumların ve ortaya çıkarılan yolsuzlukların mali dökümü ve Türk lirası değeri ne kadardır? Bu hortumlar ve hortumcular hakkında ne tedbir alınmıştır? Adalete intikal edenlerin dökümü nedir? Size hortumun tanımını verelim. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Başbakan Erdoğan adına verdiği 10 Aralık 2003 tarihli yanıtta, önce kavram kamu kaynaklarının üçüncü kişilere usulsüz, haksız ve yersiz bir şekilde aktarılmasını ifade etmektedir diyerek hortumun tanımını yapıyor. Her türlü yolsuzlukla mücadeleye en etkin şekilde devam edildiğini söyleyen Şener, bundan sonra da devam edileceğinin altını çiziyor ve ekliyordu. Unutulmaması gereken yolsuzluklar yapıldıktan sonra tespit ve cezalandırılmasından çok, yolsuzluk üreten sistemin kamu yönetim felsefesinin değiştirilmesidir. Hükümetimiz tarafından yapılmakta olan da budur. Peki ya geçmişte yapılan ve üzeri örtülen yolsuzluk dosyaları ne olacaktı? Kesilen hortumları her kademede görmek olanaklıydı. Ancak bunların listeleme ve dökümünün yapılması söz konusu değildi. Abdüllatif Şener'in açıklamasından öğreniliyordu ki, kesilen hortumla devletin kasasına giren paranın hesabı da tutulmamıştı. Tam yolsuzluğun ümüğü sıkılacaktı ki gelişen olaylar, geçmişteki ilişkiler, yeni dava süreçleri birilerinin boğazını dört boğum etmeye başladı. 8. Bölüm Af Cenneti Yaratılıyor. Sayfa 96. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan AKP hükümetinin en renkli bakanlarındandı. Hesabını kitabını bilmesi ta çocukluk yıllarına dayanıyordu. Babasının bakkal dükkanındaki defteri üç kardeşten en çok güvendiği küçük Kemal Unakıtan'a tutturması da ondandı. Dipnot Sabah 7 Nisan 2001. Ticareti sevmişti, kimi zaman zararına olsa bile Kemal Unakıtan büyüdüğünde başbakan ona ağabey diyecekti. Hem de kendi yerine İstanbul'dan milletvekili adayı gösterecekti. Küçükken babası, büyüyünce de Recep Tayyip Erdoğan güvenmişti ona. Yüksek Seçim Kurulu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2002 genel seçimlerine katılma vizesini vermemesinin ardından yerine aday gösterdiği Kemal Unakıtan bir anda kamuoyunun ilgi odağı oluverdi. Suçlamalar 9 doğurdu. Kemal Unakıtan ismini kamuoyu yeni öğrenmiş olsa da Recep Tayyip Erdoğan'ın Unakıtan ile dostluğu uzun yıllar öncesine dayanıyordu. Kemal Unakıtan'ı özellikle AKP iktidar döneminde devletin önemli kurumlarının başına getirilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın üst düzey yöneticileri yakından tanıyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde resmi olmasa bile danışmanı sıfatıyla Erdoğan'ın hep yanı başındaydı. Yolsuzluk iddialarıyla sıkça gündeme gelen İETT, İGDAŞ, İDO gibi belediye birimlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı koordinasyon kurulu toplantılarına koordinatör olarak katılıyor, Erdoğan olmadığında onun yerine toplantılara başkanlık bile ediyordu. Kemal Unakıtan bir anlamda dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışarıdaki gözü kulağıydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Unakıtan'ı İstanbul 1. Bölge 1. sıradan kendisinin yerine aday gösterdiği günlerdeki Unakıtan hakkındaki yolsuzluk savlı dosyalar birer birer ortaya çıkmaya başladı. O iddialar aynı zamanda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a ilişkin gündeme gelecek dosyaların da habercisiydi. Kemal Unakıtan milletvekilliği adaylığıyla birlikte Faysal Finans Grubu'nun satışındaki yolsuzluk iddialarının odağındaki isim olarak gündeme geldi. Faysal Finans Grubu Türkiye'de faizsiz bankacılığın öncülüğünü üstlenen şirketlerdendi. Suudi Arabistan Kralı Fahd bin Abdülaziz'in oğlu Prens Muhammed Al Faysal Al Suud'dan 1998 yılında yeşil sermaye olarak nitelendirilen Kombassan grubuna geçti. Kombassan yaşadığı ekonomik bunalım sonucunda Faysal Finans Grubu'nun satışına karar verdi. Satış işleminin ardından şirketin yeni sahibi Ülker Grubu olurken adı da Family Finans olarak değiştirildi. Unakıtan devlete yalan bilgi verdi. Haşim Bayram'ın sahibi olduğu Kombassan'a ait Faysal Finans Grubu'nun Ülker Grubu'na satış işlemi mülkiye müfettişleri tarafından mercek altına alındı. Müfettişlerin raporuna göre Faysal Finans Grubu'nun satışının %51 ya da daha fazlası yabancı şirket veya kişilerin elinde olan kurumlara yapılması kararlaştırıldı. Mülkiye Baş Müfettişi Refik Ali Uçarcı, Anıl Cengiz Özgün ve Bankalar Yeminli Murakabı Ümit Peçen tarafından düzenlenen 29 Şubat 2002 tarihli raporda bu karar nedeniyle ülkenin sahibi Sabri Ülker'in önce yurt dışında bir şirket kurduğu, bu şirket aracılığıyla da yabancı ortaklı bir şirketin %51 hissesini temin ettiği belirtildi. Ülker'in bu yabancı şirket aracılığıyla da Faysal Finans Grubu'nu satın alarak ismini Family Finans olarak değiştirdiğine işaret edilirken, bu girişimin bankalar yasasına aykırılık oluşturduğu vurgulandı. Mülkiye müfettişleri Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorlardı. Başsavcılığa yapılan suç duyurusunda hangi suçlamalar yoktu ki? Resmi mercilere yalan bilgi vermek, dolandırıcılığa yardım etmek, özel nitelikli dolandırıcılık, zimmet, emniyeti suistimal, cürüm işlemek için teşekkül oluşturma ve bankalar yasasına muhalefet. Raporda bu suçlamalarla ilgili olarak kurumun 34 yöneticisinin yargılanması isteniyordu. Yargılanması istenenler arasında ise Fehmi Akın, Can Akın, Çağlar, Zeki Sayın ve Kemal Unakıtan gibi tanıdık isimler yer alıyordu. Ancak müfettişlerin raporu takipsizlik kararıyla ortadan kaldırılıyordu. Bayram, Unakıtan gizli pazarlık yaptı. Faysal Finans Grubu'nun satış işlemleri sırasında Ülker Grubu adına pazarlıkları Kemal Unakıtan yürütmüştü. Ülker Grubu'na devredildikten sonra adı Family Finans Grubu olarak değiştirilen bankanın yönetim kurulu üyeliğine ise Kemal Unakıtan getirilmişti. Mülkiye müfettişlerine ifade veren Haşim Bayram ise kendisiyle satış görüşmesini Kemal Unakıtan'ın yaptığını doğrulayacaktı. Haşim Bayram, Unakıtan'ın Faysal Finans Kurumu'nu uygun koşullarda almak isteyen bir grup olduğunu, ancak adını gizlediğini ve satın almak isteyen grubun da kesinlikle Albaraka Türk olmadığını söylediğini anlatacaktı. Haşim Bayram, bankasını alan grubun Ülker olduğunu ise satış işleminin gerçekleşmesinden sonra öğrenecekti. Faysal Finans Grubu'nun satışına yönelik soruşturmanın odağındaki isim Kemal Unakıtan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu Emniyet Gıda AŞ, İhsan Gıda AŞ ile İhsan Gıda Limited şirketinin ürünlerini dağıttığı Ülker Grubu adına Faysal Finans Grubu'nun satın alınmasının pazarlığını yapmıştı. İlginçtir ki Faysal Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve yargılanması istenen Zeki Sayın AKP'nin iktidara gelişinin ardından kamu bankaları ortak yönetim kurulu başkanlığına getiriliyordu. Ülker grubuna geçen Family Finans grubunun eski genel müdürlüğü görevini üstlenen Can Akın Çağlar ise Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne atanıyordu. Hülle satışın odağında. Ülker grubu adına Faysal Finans grubunun alınışında Kombassan ile pazarlık masasına oturan Kemal Unakıtan, 19 Mart 2001 tarihinde Kombassan Matbaa Resim Ambalaj Sanayi'nden Alanya'da bulunan toplam 14 arazi ve konuta 687 milyar 200 milyon lira ödeyerek sahip oldu. Turizm merkezlerinden Alanya'daki konut ve arazilerden ikisi dışındakine Kemal Unakıtan 13 ila 16 milyar lira arasında değişen tutarda ödeme veya ödememe yaptı.